Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Muhterem dinleyiciler, şimdi Kur'an-ı Kerim ve Türkçe meali. Bakara suresinin 40 ila 43. ayetlerini İranlı karilerden Ali Perhiskar'dan dinliyorsunuz.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وَأَوْفُوا بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ وَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين صدق الله العلي العظيم.
Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey İsrail oğulları, size bağışladığım nimetimi anın ve ahdime bağlı kalın ki ben de ahdinize bağlı kalayım ve yalnızca benden korkun. Yanınızda olan Tevrat'ı doğrulayıcı olarak indirdiğimde Kur'an'a iman edin. Onu inkar edenlerin ilki siz olmayın ve ayetlerimi de az bir değer karşılığında değişmeyin. Ve yalnızca benden korkun. Hakkı batil ile örtmeyin ve sizce de bilinirken hakkı gizlemeyin. Namazı dosdoğru kılın, zekatı verin ve rükû edenlerle siz de rükû edin. Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında, kısa dalga 25 metre 11.875 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18.50 ila 20.20 ve dünya saatiyle 15.50 ila 17.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ila 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyon üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Alemlerin Rabbi Yüce Allah'a hamd, Resulü ve Pak Ehli Beytine salatu selamla Tahran Radyosu'ndan hepinize hayırlı sabahlar diliyoruz değerli dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 7 Azer 1399, Hicri Kameri 11 Rebiyusani 1442 ve Miladi Takvimle 27 Kasım 2020 Cuma. Değerli dinleyiciler, bu sabahki yayınımızda önce az sonra ben Meysem Feriver ve arkadaşım Ahmet Eşi ile birlikte sunacağımız haber bülteni ve günün siyasi yorumlarının ardından sırasıyla Tarihten Bir Yaprak, Türkiye'den Köşe Yazarları, Akılcılık ve Allah İnancı ve Nura Giden Yol isimli programlarımızı dinleyebilirsiniz. Yayınımız haber özetleriyle son bulacak. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, sabah haber bültenimizi sunuyoruz. İlk önce önemli haberlerden kısa başlıklar.
İran İslam Cumhuriyeti ordusu deniz güçleri, İran'ın uzak okyanuslarda ve uluslararası sularda istikrar, güvenlik ve kutsal bayrağını dalgalandırmak için hiçbir çabadan kaçınmayacağını duyurdu. İsrail ordusunun İran'la savaşa hazır olduğu haberi yalanlandı. Amerika, İran'la irtibatları iddiasıyla 5 Rus ve Çinli şirkete yaptırım kararı aldı. Harirçi, şu ana kadar dünyada kesin bir korona ilacı bulunmadığını söyledi. Şimdi haberler.
İran İslam Cumhuriyeti ordusu deniz güçleri, İran'ın uzak okyanuslarda ve uluslararası sularda istikrar, güvenlik ve kutsal bayrağını dalgalandırmak için hiçbir çabadan kaçınmayacağını duyurdu. İran ordusu deniz güçleri 27 Kasım İran Deniz Güçleri Günü münasebetiyle yayınladığı bildiride böyle bir gün elleri boş, yürekli ve güçlü bir inançla Baas rejiminin deniz güçlerinin kalbine hedef alan ve devrik Saddam rejiminin kolunu denizde sonsuza kadar kesen adamların cesaret ve fedakarlıklarının anıldığı gündür cümlesine yer verdi. Bildiride eğer İran-Irak arasındaki zorunlu savaş döneminde Amerika ordusu teröristleri Sehend ve Sebelan'ı hedef aldılarsa, bugün onlarca Sehend ve Sebelan ordu şehitlerinin mirasçılarının gayreti ve çabası ile ortaya çıkmıştır ve İran'ın bu gerçekliği karşısında diğer ülkelerin komutanları ve yetkilileri şapkalarını çıkarmak zorunda kalmışlardır ifadesi yer aldı. Bugün 27 Kasım, Peykan füze fırlatıcısı personelinin destansı hamasetinin yıl dönümüdür. Bugün İran deniz güçlerinin Fars Körfezi ve Umman Denizi'ni masmavi sularında istikrar ve güvenliği sağlamak için fedakarlıklarının ve kahramanlıklarının kendini gösterdiği gündür.
Siyonist İsrail'in bir medya kuruluşu, bu rejim ordusunun yeni Amerikan başkanının göreve başlamadan önce İran'a savaşı hazırlanma emri almadığını bildirdi. İRNA'ya göre terör rejimi İsrail ordusunun İran'la savaşa hazır olduğu haberini reddeden haber sitesi İsrail Defense, İsrail medyasında yer alan bu tür şayiaların Amerikan seçim çatışmasından kaynaklandığını ve bu durumun yakında İsrail'e kadar uzanacağını bildirdi. Siyonist İsrail'in söz konusu medyası, İsrail ve İran arasındaki savaşın Amerikan Temsilciler Meclisi ve Amerikan Senatosu'nun onayını gerektirdiğini ve de böyle bir durumu Trump'ın başaramayacağını belirterek İran'a herhangi bir saldırının İran tarafından İsrail ve Amerika'nın Fars Körfezi'ndeki üslerine ve askeri mevzilerine füze saldırısına uğramasına neden olacağını bildirdi. Bazı Amerikan medya kuruluşları geçtiğimiz günlerde İsrail ordusunun Joe Biden'ın 20 Ocak'ta iktidara gelmeden önce İran'la savaşa hazırlanma emri aldığını iddia etmişti. Bu arada İranlı yetkililer ise herhangi bir askeri girişimi İran'ın kesin ve çok sert misillemeyle cevap vereceğini bildirdiler.
Foreign Policy'ye göre İran, Amerika hükümetinin azami baskı politikasına Beyaz Saray ve İsrail'in tahmin ettiğinden daha dirençli olduğunu bildirdi. Foreign Policy bir analizde, Amerika Başkanı Donald Trump'ın yönetiminin Tahran'ı Trump yönetimiyle yeni bir nükleer anlaşmayı müzakere etmeye zorlama için İran'a karşı maksimum baskı kampanyasının sonuç vermediğini yazdı. Bilindiği gibi Trump'ın 8 Mayıs 2018'de nükleer anlaşmadan yasa dışı çekilmesinin ardından Amerika hükümeti İran'a azami baskı uygulamak için kapsamlı bir yaptırım programı başlattı ve Tahran'a karşı kışkırtıcı politikalarını sürdürdü. Amerika Başkanı Donald Trump uluslararası nükleer anlaşmadan çekilerek ve sözde azami baskı kampanyasına devam ederek daha iyi bir anlaşmaya varmak için İran'ı müzakere masasına getirmede ikna etme sözü verdi ancak başaramadı. İran'ın Amerika'nın maksimum baskısına azami direnişi İran İslam Cumhuriyeti'nin tehdit ve gözdağı altında tehdit ve yıldırma altında Amerika ile pazarlık yapmayacağını gösterdi.
Amerikan hükümeti İran'la bağlantıları bahanesiyle 5 Çinli ve Rus şirketine yaptırım kararı aldı. Amerikan başkanı İran'ın füze programını geliştirdiğini iddia ederek Çin ve Rusya'daki 5 şirkete yaptırım uygulanması kararını onayladı. Daha önce Beyrut Endüstri'ndeki Amerika'nın İran özel temsilcisi Abrams, Amerikan siyasetinin 20 Ocak 2021'e kadar aynı olduğunu iddia etmiş ve Hazine Bakanları'nın önümüzdeki haftalarda İran'a yeni yaptırımlar getirmeyi planladığını açıklamıştı. Amerikan Başkanı Trump 8 Mayıs 2018'de nükleer anlaşmayı mümkün olan en kötü anlaşma olarak nitelendirmiş ve bu anlaşmadan çıktığını duyurarak İran'a karşı maksimum baskı yapacaklarını bildirmişti. Trump'ın İran'a yönelik maksimum baskı siyaseti sonuçsuz kalmış, zira seçimlerde Trump Biden karşısında kaybetmiştir. Bu arada Biden yaptığı açıklamada İran'ın nükleer anlaşmadaki taahhütlerini yerine getirmesi halinde kendilerinin de nükleer anlaşmaya geri dönecekleri yönünde sinyal verdi. Böyle bir durumda İran, Amerika'nın uyguladığı yaptırımların kaldırılmasını ve de bu yaptırımlardan doğan zararlarının karşılanmasını isteyecektir.
Hindistan'ın tanınmış İslam alimlerinden Mevlana Seyyid Kelp Sadık Nakavi'nin vefatının ardından taklit merci alimleri taziye mesajları yayınlamaya devam ederken İran'ın taklit merci alimlerinden Ayetullah Nasır Mekarim Şirazi taziye mesajı yayınladı. Salı günü hayatını kaybeden Hindistanlı alim için taziye mesajı yayınlayan kum taklit merci alimlerinden Ayetullah Mekarim Şirazi, Seyyid Sadık Nakavi'nin ölümünden dolayı üzüntülerini bildirirken onun için Allah'tan rahmet ve mağfiret diledi. Ayetullah Mekarim Şirazi, Hindistanlı İslam alimi Nakavi'nin hayatı boyunca Hindistanlı Şii Müslümanlara liderlik yaptığını, Ehl-i Beyt aleyhisselam için samimiyetle hizmet ettiğini bildirdi. Bu arada İran'ın taklit merci alimlerinden Ayetullah Seyyid Muhammed Ali Alevi Gorgani de Seyyid Kelp Sadık Nakavi'nin sağlık ve sosyal alanlarda hizmetlerin verilmesindeki rolüne vurgu yaparak Hindistan halkına, ilim ve dini cemaatlere taziyelerini sundu. Taklit merci alimlerinden Ayetullah Hüseyin Nuri Hemedani de yayınladığı taziye mesajında bu seçkin ilim adamı Ehl-i Beyt aleyhisselam kültürünü tanıtmak için gece gündüz demeden hizmet etti ve bu alanda hizmet kaynağına dönüştü dedi.
İran Sağlık Bakanı Yardımcısı Dr. İreç Harirçi, dünyada şu ana kadar kesin bir korona ilacının bulunmadığını ve tanıtılan kimyasal, bitkisel ve geleneksel ilaçların daha fazla yardımcı yönünün olduğunu söyledi. Dr. Harirçi, dün Tahran'ın batısında yer alan Kazvin ilindeki korona ile mücadele kurumu kulisinde basın mensuplarına yaptığı açıklamada, gıda ve ilaç idaresinde ilmi açıdan gerekli aşamayı geçen herhangi bir ilacı Sağlık Bakanlığı tarafından onay verileceğini belirterek, bugün Amerika ve Avrupa'da korona ile tedavi amaçlı üretilen pahalı ilaçların İran'da çok daha ucuza üretildiğini bildirdi ve ama şu bilinmelidir ki bu zamana kadar koronavirüs tedavisi ile kesin bir ilaç bulunmamıştır ifadesini kullandı. İran Sağlık Bakanı Yardımcısı önümüzdeki hafta cumartesi gününe itibaren ülkede günlük 60 bin hızlı testin yapılacağını belirterek bu rakamın ilerleyen günlerde yaklaşık 100 bin kişiye ulaşmasını umduğunu ifade etti.
Türkiye'de koronadan can kaybı ve hasta sayısı artmaya devam ederken dün koronadan ölen kişi sayısı son 24 saatte 174 kişi artarak 13.014'e yükseldi. Dün açıklanan ölü sayısı en yüksek günlük vefat sayısı oldu. Açıklanan verilere göre 6.876 kişiye hastalık tanısı konuldu ve toplam hasta sayısı 474.606'ya ulaştı. Vaka sayısı ise 29.132 olarak açıklandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter hesabından şu ifadeleri kullandı. Bugün tespit edilen 6.876 yeni hastamız var. Aktif hasta sayımız artıyor. Salgının seyri kadar bizim tedbirlere uymamız da kısıtlamalar konusunda belirleyici olacak. Tedbirlere uyarsak kısıtlamalara gerek kalmaz. Birlikte mücadele edersek başarabiliriz.
AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş Reuters'e konuşarak Biden döneminde Türkiye-Amerikan ilişkilerinde gerilim beklemediklerini söyleyerek gelecekte olumlu adımlar atacaklarına inanıyorum şeklinde konuştu. Numan Kurtulmuş, Joe Biden'ın başkanlığında Amerika ile ilişkilerin gerilmesini ve S-400'ler sebebiyle Türkiye'ye yaptırım uygulanmasını beklemediklerini söyledi. Kurtulmuş, Türkiye ile iyi ilişkilerin Amerika'nın çıkarına olduğu yorumunu yaptı. Kurtulmuş, Amerikan başkanı çok büyük ihtimalle Orta Doğu'daki dengeyi Amerikan çıkarları açısından gözetecektir ve Türkiye ile gergin ilişkileri sürdürmek istemeyecektir. Gelecekte olumlu adımlar atacaklarına inanıyorum şeklinde konuştu. Bu arada NATO Genel Sekreteri ise geçen salı günü yaptığı açıklamada Türkiye'nin S-400 füze savunma sistemini alma ve konuşlandırmasının kaygı verici olduğunu bildirmiş ve bu kaygısını Türkiye yaptığı son ziyaretinde de bizzat Türkiye Cumhurbaşkanı'na ilettiğini söyledi.
Avrupa Parlamentosu Kıbrıs sorununun iki toplumlu federasyon temelinde çözümünü hedefleyen müzakerelerin yeniden başlatılmasını ve Avrupa Birliği'nin Türkiye'ye yaptırım uygulamasını istedi. Avrupa Parlamentosu Kıbrıs'ta kapalı Maraş'ın bir kısmının açılması kararından geri dönülmesini, Kıbrıs sorununun iki toplumlu, iki bölgeli federasyon temelinde çözümünü hedefleyen müzakerelerin yeniden başlatılmasını Avrupa Birliği'nin Türkiye'ye yaptırım uygulamasını istedi.
FETÖ'nün 15 Temmuz darbe teşebbüsünde komutan merkezi olarak kullandığı Akıncı üssünde yaşananlara ilişkin yargılama tamamlandı. Sivil imamlar ile Ankara'ya bomba yağdıran pilotların da yargılandığı 475 sanıklı dava dün karara bağlandı. Mahkeme heyeti yaklaşık 3 yıl süren yargılamanın sonunda 365'i tutuklu, 104'ü tutuksuz, 6'sı yakalamalı sanık hakkında hükmünü açıkladı. 15 Temmuz darbe girişimini Akıncı üstünde yöneten Kemal Batmaz, Hakan Çiçek, Nurettin Oruç ve Harun Biniş 79'ar kez ağırlaştırılmış müebbete çarptırıldı.
Azerbaycan Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı açıklamasına göre Fransa'nın Bakü Büyükelçisi Gross bakanlığa çağrıldı ve kendisine Azerbaycan Cumhuriyeti'nin protesto notası verildi. Azerbaycan Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı yetkilileri Birleşmiş Milletler şartı Helsinki nihai senedi Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 1993 tarihli ilgili kararlarına ve uluslararası hukuk norm ve ilkelerine aykırı olan Fransa Senatosu'nun kararına karşı verilen notayla ilgili Büyükelçi Gross'u bilgilendirdi. Büyükelçi Gross da Azerbaycan Cumhuriyeti'nin notasını ülkesinde ilgili makamlara ileteceğini kaydetti. Fransa Senatosu dün Paris hükümetini Dağlık Karabağ Cumhuriyeti'ni tanımaya çağıran tavsiye niteliğindeki kararı kabul etmişti. Fars Haber Ajansı'na göre senatoda sembolik değere sahip karar bir hayır oyuna karşı 305 evet oyuyla kabul edildi. 30 senatör ise çekimser oy kullandı.
Birleşmiş Milletler Suriye Anayasa Komitesi 4. tur görüşmelerinin Birleşmiş Milletler Suriye Özel Temsilcisi Pedersen himayesinde 30 Kasım'da başlayacağını bildirdi. Birleşmiş Milletler Cenevre Ofisi'ne yapılan yazılı açıklamada Beşar Esad yönetiminin sivil toplum kuruluşlarının ve Suriye muhalefeti temsilcilerinden oluşan yazım ekibinin Cenevre'de yeniden bir araya geleceği aktarıldı. Yeni tip koronavirüs salgının engel olmaması durumunda tarafların Ocak ayında 5. tur görüşmelerinin düzenlenmesi için anlaştığı belirtilen açıklamada bu turun gündeminin ise anayasanın temel ilkeleri olacağı aktarıldı.
Irak Halk Seferberliği Kurumu Haçlı Şabi güçleri dün gece IŞİD terörist unsurlarının Selahattin eyaletinde yer alan Samerra kentine saldırısını geri püskürttüler. Teslim Haber Ajansı'na göre Haçlı Şabi yaptığı açıklamada Haçlı Şabi güçlerinin teröristlerin saldırısına karşı aynı şekilde misillemede bulunmasının ardından teröristlerin bölgeden kaçmak zorunda kaldıklarını bildirdi. Öte yandan haber kaynakları Perşembe gecesi Irak'ın başkenti Bağdat'ta bir patlama olduğunu bildirdi. Irak Sumerian News kanalının bildirdiğine göre patlama Bağdat'ın El-Kerada bölgesinde meydana geldi. Patlamayla ilgili ayrıntılı bilgi verilmedi.
Terör rejimi İsrail zindanlarından yeni serbest bırakılan Filistinli esir Mahir Ahres, Siyonist işgalcileri yenmenin tek yolunun direniş olduğunu söyledi. Uzun bir tutsaklık ve günlerce süren açlık grevlerinin ardından dün serbest bırakılan Filistinli esir Mahir Ahres, Filistin'in kurtuluşunun müzakereyle olmayacağını aksine Filistin halkının nihai zafere kadar mücadele edeceğini bildirdi. Ahres, Siyonist rejimin Filistinlerin birliğini bozma komplosunun gerçekleşmeyeceğini belirterek, açlık grevinin Filistin halkı adına olduğunu ve zaferini Filistin halkına sunacağını sözlerine ekledi. Siyonist rejim 27 Temmuz'da Batı Şeria'nın Cenin kentinde 49 yaşındaki Mahir Ahres'i hiçbir suçlama göstermeksizin tutuklamıştı.
Ve son haberimiz, Amerika Başkanı Donald Trump, Seçiciler Kurulu'nun Joe Biden'ın başkanlığını kesinleştirmesi durumunda bunun yanlış bir adım olacağını ancak yine de Beyaz Saray'ı bırakacağını söyledi. Amerika Başkanı Trump, Beyaz Saray'da Şükran Günü dolayısıyla ülke dışında görev yapan Amerika'nın askerleriyle gerçekleştirdiği video konferans sonrası gazetecilere açıklamalarda bulundu. Georgia'da ikinci tura kalan ve Senato'nun kontrolünün cumhuriyetçilerde mi yoksa demokratlarda mı olacağını belirleyecek seçimlere değinen Trump, cumhuriyetçi senatör adayları için büyük ihtimalle cumartesi günü Georgia'da miting yapacağını duyurdu.
Burası Tahran Radyosu İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Kıymetli dinleyicilerimiz, sabah yayınımızın haber saati burada sona erdi. Değerli dinleyicilerimiz, yayınımıza yorumlarla devam ediyoruz. Bu sabahki ilk yorumumuz Venezuela'dan İran ile stratejik ilişkilerin gelişmesine vurgu başlığını taşıyor. Venezuela yetkilileri son aylarda özellikle de Trump yönetiminin iki ülkeye yönelik yaptırımları ve baskılarını artırmasının ardından İran ile ilişkilerin güçlendirilmesine vurgu yapmış ve bu işbirlikleri güçlendirmekten yana olduklarını belirtmişlerdir. İki taraf da bu alanda pratik adımlar atmışlardır. Son aylarda İran ve Venezuela arasındaki işbirliği çeşitli siyasi ve ticari boyutlarda güçlendirildi. Bu bağlamda Venezuela Dışişleri Bakanı Areza, İran ve Venezuela'nın Tahran ile Caracas arasında farklı alanlardaki ilişkilerin geliştirilmesi için zemin hazırlandığını vurgulayıp, İran İslam Cumhuriyeti ile stratejik ilişkilerin güçlendirmesinin de altını çizdi. Venezuela Dışişleri Bakanı Areza, gelişmişlik ve kalkınma alanındaki boyutlar göz önünde bulundurulduğunda, İran ve Venezuela coğrafi mesafeye rağmen tahminlerin ötesine geçen pek çok ortak noktaya sahip iki güçtür dedi. Venezuela son yıllardaki en yoğun Amerikan baskısı ve tehditlerine maruz kalan ülkelerden. Amerikalı yetkililer ise hala Nicolas Maduro'nun solcu hükümetini ekonomik ve siyasi baskılarla devirmeye çalışıp yerine Amerikan kuklası bir hükümeti iş başına getirmek istiyor. Washington'un hasmane girişimlerine rağmen Venezuela halkı ve ordusu tarafından desteklenen Maduro'nun hükümeti Amerika'nın sinsi planlarını ve baskılarının etkisini azalttı ve huzuru tekrar sağlamayı başardı. Maduro ayrıca çeşitli iktisadi siyasetler uygulayarak ve müttefiklerinin yardımıyla da ülkedeki ekonomik durumu da iyileştirebildi. Bu bağlamda Venezuela, Amerikan yaptırımları altında olan ancak krizleri yönetebilen bir ülke olarak İran'dan yardım da istedi. Tabii Venezuela'nın bu talepleri karşılıksız kalmadı. Bu çerçevede İran tüm baskılara rağmen Venezuela'ya yakıt taşıyan tanker gemiler de gönderdi. Washington yetkilileri uzun zamandır İran'a karşı ekonomik yaptırımlar uyguluyorlar ve iktisadi baskıları arttırarak İran'ı dar boğaza sürüklemeye çalışıyorlar. Ancak bu baskılar şimdiye kadar işe yaramadı. Aynı zamanda İran'ın iç kapasitesini ve özgüvenini arttırdı. Bu şartlar altında İran ve Venezuela arasında özellikle ekonomik sektördeki işbirliğinin arttığı gözlemlenmektedir. Bu işbirliği Amerika'nın Venezuela'ya yönelik yaptırımlarının neden olduğu yakıt kıtlığını telafi etmek için İran'ın Venezuela'ya benzin tankerleri göndermesiyle gelişti. Amerikan tehditlerine rağmen tankerler Venezuela sularına ulaştı ve böylece yakıt kıtlığının bir kısmı telafi edildi. İran'ın yakıt tankerlerinin gönderilmesinden kısa bir süre sonra Amerika ve müttefiklerinin bütün muhalefet ve tehditlerine rağmen İran, Caracas'ta Venezuela'nın en büyük mağazalarından biri olan Macasis'i açtı. Bir grup Amerikan Kongre üyesinin Amerikan Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'yu İran ve Venezuela arasındaki bağların gelişmesi konusunda uyaran mektup yazmasıyla mesele bir kez daha Amerikalı yetkililer arasında öfkeye sebep oldu. Bu hasmane tutumların devam ettiği bir sırada İran ve Venezuela arasında işbirlikleri gitgide artmaktadır. Buna ilaveten iki ülke yetkilileri de ilişkilerin daha da gelişmesi zaruretine vurgu yapıyorlar. Venezuela Dışişleri Bakan Yardımcısı Carlos Ron, Venezuela'nın İran veya herhangi bir ülke ile ticaretinin bu ülkenin egemenliğinin bir parçası sayıldığını ve yasal olduğuna vurgu yaparak şöyle bir açıklamada bulundu. Dünyanın kaygı duyması gereken nokta uluslararası kuralların, özellikle Birleşmiş Milletler Teşkilatı Güvenlik Konseyi'nin Amerikan hükümeti tarafından göz ardı edilmesidir. Amerika'nın İran ve Venezuela yönelik yaptırımları göz önünde bulundurulduğunda iki ülke arasındaki işbirliğinin genişletilmesi yalnızca sorunları çözme ve ilişkileri güçlendirme yolunda bir adım değil, aynı zamanda Amerikan yaptırım siyasetlerinin artan başarısızlığını da gösteren bir kriterdir.
Dinleyiciler, bu sabahki ikinci ve son yorumumuz İsrail'de kabinedeki ihtilafların artması başlığını taşıyor. Siyonist rejim İsrail kabinesindeki anlaşmazlıklar tırmanmaya devam ediyor. Kasım 2018'den Mart 2020'ye kadar Siyonist rejim İsrail ciddi bir siyasi çıkmaza tanık oldu. bir yıl içinde 3 seçim yapılması parlamento sandalyelerinin çoğunun siyasi bir akım ve hareket tarafından kazanılmasına ve yeni bir İsrail kabinesinin kurulmasına yol açmadı. Son olarak koronavirüs salgınıyla beraber Siyonist rejim elebaşısı ve Likud Partisi lideri Benjamin Netanyahu, Mavi Beyaz Parti lideri Benny Gantz ile 18 aylık dönüşümlü başbakanlık ve koalisyon kabinesinin oluşturulması için anlaştılar. Mevcut İsrail kabinesi Mayıs 2020'de kurulduğundan bu yana birçok ciddi sorunlarla karşı karşıya kaldı. Ancak bu zorlukların en önemlisi kabine içindeki ciddi güvensizlik ve ayrılıklar ve bölünmeler oldu. Aslında kabinenin kurulduğu ilk günden itibaren Netanyahu ile Gantz arasında yeterince güven yoktu. Gantz ve Mavi Beyaz müttefikleri için Netanyahu'nun 18 ay sonra iktidara olan ihtirası ve tutumu nedeniyle iktidardan vazgeçemeyeceği endişesi vardı. Bu güvensizlik Netanyahu'nun İsrail kabinesindeki bir dizi faaliyetleri ve girişimleri ile daha da arttı. Bütçe, Netanyahu ile Gantz arasında bugüne kadar devam eden ana çekişme noktalardan biriydi. Netanyahu, Birleşik Arap Emirliği ve Bahreyn ile ilişkileri normalleştirmek için yapılan anlaşma gibi önemli konuları Gantz ve kabine müttefikleri ile tartışmadı bile. Ayrıca Netanyahu'nun Gantz'a Suudi Arabistan ziyareti hakkında bilgi vermediği de söyleniyor. Son anlaşmazlıkta İsrail Ay24 haber kaynağı, İsrail Savaş Bakanı Benny Gantz'ın Başbakan Benjamin Netanyahu'nun bir dizi subay ve askeri yetkilinin Sudan ziyaretinde İsrail heyetine katılma talebine karşı çıktığını bildirdi. Gantz, bir anlaşma ve karşılıklı tanıma olana kadar İsrail askerlerinin Sudan'a gitmesinin mantıklı ve akıllıca olmadığını söyledi. Ancak Netanyahu meseleyi siyasi olarak suistimal etmeye çalıştı. Bu arada Netanyahu kabinesinin savaş bakanı Gantz'ı kendisinin suçlandığı denizaltı skandalı yolsuzluk davasına askeri gücünden yararlanarak müdahalede bulunmakla suçladı ve onu sert bir şekilde eleştirdi. İsrail kabinesindeki ayrılıklar ve ihtilaflar, Başbakan Netanyahu ile koalisyondaki ortağı Gantz arasındaki anlaşmazlıklar ile sınırlı değildir. Son zamanlarda Başbakan Netanyahu ile Siyonist Rejim Ordusu Genelkurmay Başkanı arasında da bir anlaşmazlık olduğuna dair haberler var. Netanyahu'nun İsrail Ordusu Genelkurmay Başkanı Aviv Kochavi'ye güvenmediği ve bu önemli askeri yetkilinin önemli güvenlik konulardaki görüşlerini önemsemediği, hassas güvenlik konularda iki taraf arasında işbirliği olmadığı söylenmektedir. Siyonist gazetelerden Haaretz ise Netanyahu'nun genelkurmay başkanlarını gelecekte kendisine karşı siyasi bir tehdit olarak gördüğünü ve genelkurmay başkanını gelecekteki olası bir başkandan ve genelkurmay başkanını gelecekteki olası bir başbakan adayı tehdidi olarak gördüğünü yazdı. Bu yüzden Kochavi'nin gelecekte kendisine karşı kullanabileceği hiçbir şey söylemek istemiyor. Bu güvensizlik o kadar büyük ki koronanın işgal altındaki topraklarda yayılmasına rağmen Netanyahu İsrail ordusunun teçhizat ve tesislerini koronaya karşı koymak için kullanmak bile istemiyor. Netanyahu Genelkurmay Başkanı'na güvenmiyor ve onu sınırlandırmak için adımlar atarken Mossad şefi Yossi Cohen'i Kochavi karşısında kullanmaktadır. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, sabah yorumlarımızın da sonuna geldik.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Tarihten bir yaprak.
Hayırlı günler muhterem dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 7 Hazer 1399, Hicri Kameri 11 Rebiüsani 1442 ve 27 Kasım 2020 Cuma. Kırk yıl önce bugün Hicri Şemsi 7 Hazer 1359 yılında Irak Bas rejimi tarafından İran İslam Cumhuriyeti'ne yönelik başlatılan savaştan yaklaşık 2 ay sonra İran İslam Cumhuriyeti Deniz Kuvvetleri Fars Körfezi'nde başarılı bir operasyon gerçekleştirerek Irak Deniz Kuvvetleri'ni devre dışı bırakmayı başardı. Bu başarıdan dolayı her yıl Hicri Şemsi takvimle 7 Hazer İran Deniz Gücü Günü olarak adlandırılmıştır. Bu operasyon sırasında ve iki ülkenin savaş gemileri arasında şiddetli çatışmalar yaşanması neticesinde Irak'ın Basçı, Irak'ın El-Bekr petrol iskelesi ciddi bir şekilde hasara uğratıldı. Bu operasyonun ardından İran Deniz Güçleri iktidarla Fars Körfezi'ndeki söz konusu bölgeyi kendi denetimleri altına aldı. ...28 yıl önce bugün Hicri Şemsi 7 Hazer 1371 yılında Türkmenistan, Kırgızistan, Özbekistan, Kazakistan, Tacikistan, Afganistan ve Azerbaycan ülkelerinin ekonomik işbirliği teşkilatı ECO'ya üye olmalarıyla birlikte bu teşkilatın üye sayısı 10'a ulaştı ve bugün ECO günü olarak isimlendirildi. ECO teşkilatı Hicri Şemsi 1363 yılında İran, Türkiye ve Pakistan tarafından kurulmuştu. ECO teşkilatı Batı Asya'daki 10 ülke arasındaki iktisadi işbirliğinin arttırılmasına çalışıyor. Bu teşkilat uluslararası alandaki teşkilatlarla karşılıklı işbirliği anlaşmaları imzalamıştır. ECO teşkilatı dünyada en büyük bölgesel teşkilatlardan sayılmaktadır. ...1222 yıl önce bugün Hicri Kameri 11 Rebiüsani 220 yılında meşhur Müslüman matematikçi ve müneccim Ebu Ali Hayyat vefat etti. Bu bilginin adı Dünyanın En Büyük Bilgileri kitabında kayıtlara geçmiştir. Sayısız eserleri bulunan Ebu Ali Hayyat'ın en meşhur eserleri arasında El Mevalid ve Seyrül Amel eserlerine temas etmek mümkün. Bu Müslüman bilginin eserlerinden birçoğu Avrupa dillerine çevrilmiştir. ...834 yıl önce bugün Hicri Kameri 11 Rebiüsani 608 yılında meşhur Müslüman tarihçi, edebiyatçı ve kadı İbni Halakan Irak'ın kuzey şehirlerinden Musul'da dünyaya geldi. İbni Halakan sayısız seferlerinde kendi döneminin meşhur alimleriyle yakından tanışarak onların birikimlerinden yararlandı ve Şam'ın kadılığını yaptı. Tarih, edebiyat, naif ilimlerinde kendi döneminin en meşhurlarından birine dönüştü. ...67 yıl önce bugün 27 Kasım 1958'de ünlü Amerikalı yazar ve tiyatro yazarı Eugene O'Neill 65 yaşında öldü. 1888'de dünyaya gelen bu ünlü Amerikalı yazarın çok maceralı bir yaşamı vardı. 1936'da değerli eseri olan Ufkun Ötesinde adlı kitabını kaleme almasından dolayı Nobel ödülünü aldı.
Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Türkiye'den köşe yazarları.
Değerli dinleyiciler, Türkiye'den Köşe Yazarları isimli programımızda sizlerle beraberiz.
Programımızda Türkiye basınında öne çıkan haber başlıkları ve ardından Türkiye gündemine ilişkin değerlendirmeleri Türk Köşe Yazarları kaleminden aktaracağız sizlere.
Aydınlık,
Kemal Kılıçdaroğlu ve Meral Akşener'den erken seçim çağrısı.
Star,
Erdoğan yerli koronavirüs aşısı için tarih verdi.
Yeni Asya,
Birleşik Arap Emirlikleri Türkiye'ye vize vermeyi durdurdu.
Şimdi ise hafta içi köşe yazıları. Mustafa Karaalioğlu, 25 Kasım tarihli Karar Gazetesi'nde Reformun R'si, Arınç'ın istifası başlıklı yazısını okuyucularla paylaşıyor. İster reform olsun, ister rutin, ifade özgürlüğü standarttır. Sokaktaki insanın da, gazetecinin de, akademisyenin de fikrini söyleme hakkı için paket açıklamak gerekmez. Zira böyle bir şeyin olmazlığı düşünülemez. Bir ülke şu kadar seneden sonra bu çağda ifade hürriyetini yeni keşfediyor olamaz. Koşun reform geliyor denildiği zaman artık herkesin düşüncesini başına bir iş gelmeden ve işini gücünü kaybetmeden fikrini ifade edebileceği akla getirmek aslında reform falan gelmediğine delalettir. Çünkü fikir açıklama özgürlüğünün pazarlığı olmaz, zaten vardır ve mesele üzerine ne konulacağıdır diyen yazar yazısının devamında şu ifadelere yer veriyor.
Ne yazık ki Türkiye bu basit standardın daha altında geziniyor. Türkiye'nin bugün heyecanla reform diye beklediği şey konuşunca başa iş gelmemesini ummakla başlıyor. Nereden mi biliyoruz? Yüzlerce binlerce örnekten ve en sonunda Bülent Arınç gibi sistemin merkezinde Cumhurbaşkanı'nın en yakınında olan bir ismin başına gelenlerden. Beklenen o müthiş reform açıklamadan söyleyeceğine pişman edilmesinden Arınç, ülkenin yarıdan fazlasının katıldığı bir görüşü dile getirdiği için fitneci, hain vesaire vesaire diye yaftalandıktan sonra bulunduğu makamdan istifaya zorlandı. O da çekip gitti. Bülent Arınç'ın son derece dikkatli, nazikçe dile getirdiği birkaç cümleden dolayı alaşağı edildiği ülkede merakla beklenen reform ne olabilir ki? İşi zaten fikir üretmek ve istişare yapmak olan bir ismin fikir yüzünden olmadık hallere duçar olması hiç de umut verici değildir. Bırakın reformu, değişimi, şunu bunu, Arınç gibi bir ismi sistemde muhafaza edemeyen, koruyamayan, sahiplenemeyen siyasetin de hali hal gidişi gidiş değildir. Bu vesileyle bir kez daha hatırlayalım. Herkes memlekete meseleleri için aynı cümlelerle konuşmak zorunda değildir. Herkes tek bir doğruya inanmaya mahkum değildir. Herkes iktidar konforuna sığınıp ne söylenilmesi isteniyorsa sadece onu söylemeye mecbur değildir. Aksine siyasetçinin görevi farklı fikirlere alan açmak ve cesaret vermektir. Düşünce zenginliği için öne çıkıp her konuyu tartışmaktır. Çünkü siyasetçinin sesi kısılırsa ülkenin sesi kısılır. İki haftadır yaşadıklarımız unutuldu mu? Türkiye gerçekler konuşulmadığı için yerinde ve zamanında gereken tartışmalar cesaretle yapılmadığı ekonomisini büyük bir krize soktu. Yüz milyarlarca dolar milli gelirden oldu, bir o kadar borca battı, milyonlarca işsiz üretti. Rezervinin hesabını kaçırdı, milli parası itibar kaybetti. Bütün bunlar açık tartışma yapılamadığı için ve eleştiriler, yol gösterenler ihanetle, dış güçlerin adamı olmakla suçlandığı için oldu. Ekonomide olan şeyi, demokraside ve hukukta da mı yaşamak gerekiyor? İlla oralarda da mı rezervlerin eksiye düşmesi gerekiyor?
Kazım Güleç Yüz, 25 Kasım tarihli Yeni Asya gazetesinde "Siyasetin tevbeye ihtiyacı var" başlıklı yazısını okuyucularla paylaşıyor. AK Parti döneminde meclis başkanlığı ve hükümetlerinde devlet bakanlığı, başbakan yardımcılığı, adalet bakanlığı görevlerine bulunmuş ve halen Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyesi olan iki ismin eş zamanlı olarak yaptıkları çıkışlar manidar. Bunlardan biri Cemil Çiçek'in beyanları diyen yazar yazısının devamında şu ifadelere yer veriyor.
Anayasaya göre yargı kararlarının uygulanması gerekir. AYM kararları bağlayıcıdır. Aldığı kararları fikren tasvip etmemek ayrı konu ama herkesi bağlar diyen Çiçek, kararlara uyulmamasını aynı zamanda bir ahlak sorunu olarak niteliyor ve sözü şuraya getiriyor. Çözümü hala yeni kanunlar çıkarmakta arıyoruz. Mesele kanun çıkarmak değil, uygulamak. 50 senedir reform diyoruz. Sonuçta bu iş aşınıyor. Bize yargı reformundan önce insan ve ahlak reformu lazım. Şu sözler de Çiçek'e ait. Siyaset kurumunun siyasete yön veren, siyasetten beklentisi olan kişi ve kurumların hepsinin birlikte samimi bir tevbeye ihtiyacı var. Bize topyekun bir tevbe-i nasuh lazım. Bizim aylar önce samimi ve sıkı bir öz eleştiri, sonra helalleşme dediğimiz meseleye tetabuk eden bir değerlendirme. Bu tevbeye o kadar çok ihtiyaç var ki. Çiçek daha önce de şunları söylemişti. Türkiye mühendislik, tıp alanlarında başarılı oldu ama hukuk konusunda aynı şeyi söyleyemeyiz. Türkiye Avrupa'da temel yasalarını tümüyle değiştirmiş tek ülkedir. Binanın ana kolonları değişti 15-20 sene içinde. Ayrıca uyum yasaları, yargı, adliye reformu insan meselesi. Hukuk fakültelerinde hak, hukuk, adalet noktasında insan yetiştiremediyseniz, cübbe hiçbir sorunu çözmez. Hukuk eğitimi fevkalade önemli. Arınç'ın Kavala ve Demirtaş özelinde dile getirdiği eleştiriler ise yargıdaki işleyişin genel gidişatı ve tablosu içinde yerini buluyor. Anlaşılan bu konular Yüksek İstişare Kurulu'nda ya gündeme gelmiyor veya geliyorsa bile orada da sarayın irade ve tercihi ağır basıyor. Öyle olunca da kurulun evvelce bunca önemli görevlerde bulunmuş olan üyeleri orada dillendiremedikleri veya ikinci ihtimale göre makes bulmayan görüşlerini doğrudan kamuoyuna iletme ihtiyacı duyuyorlar saraya rağmen.
Esfender Korkmaz, 25 Kasım tarihli Yeni Çağ gazetesinde "Ekonominin dinamizmi kayboldu" başlıklı yazısını okuyucularla paylaşıyor. Türkiye ikinci çeyrekte GSYH %9.9 oranında daraldı. Pandemi nedeniyle bütün dünya ekonomileri daraldı. Türkiye büyüme oranı olarak orta sıralarda yer aldı. Bu sene bizde üçüncü çeyrekte yeniden büyüme ve son çeyrekte ise tekrar daralma bekleniyor. Öte yandan 2020 yılı olarak Merkez Bankası eğilim anketlerine göre YSYH'de %0.6 daralma bekleniyor. Nüfus artış hızı %1.4 olduğuna göre demek ki fert başına GSYH %2'ye yakın daralacak. Eğer böyle giderse pandemiyi en az hasarla atlatmış olacağız diyen yazar yazısının devamında şu ifadelere yer veriyor.
Ama pandemi dışında ekonomik şartlar ağırlaşıyor. IMF'nin tahmini %-5 büyümesidir. Yatırımların büyümeye katkı 3 senedir ekside kalıyor. Yatırımlar daralınca işsizlik de arttı. Yerli sermaye yatırım yapmıyor. Doğrudan yabancı yatırım sermayesi ise gelmiyor. Yerli ve yabancı yatırımlar neden düşüyor? Düşmeye devam edecek mi? Mesele faiz maliyeti değil. Çünkü reel faiz eksi olduğunda da yatırım yapılmadı. Yüksek olduğu dönemlerde de yapılmadı. Gelişmekte olan ülkelerin gelişmesini tamamlayabilmeleri için mülkiyet haklarının güvenceye alınması, cinsiyet eşitliğinin sağlanması, ekonomik ilişkilerin düzenlenmesi gerekir. Sermaye açısından en büyük sorun Türkiye'nin hukukun üstünlüğü endeksinde son sıralara düşmesidir. Dünya Adalet Projesi 2019 hukukun üstünlüğü endeksinde ülkemiz 126 ülke içinde 109. sıradadır. Yabancılar önce sözleşme yaptığı reyting kuruluşlarının ülke raporlarına ve notlarına bakıyor. Moody's, Standard & Poor's ve Fitch'in Türkiye için notu son derece spekülatif, yatırım yapılamaz derecesindedir. Türkiye dünyanın en kırılgan ekonomisi olarak ilan edildi. Cari açık, istikrarsız sermaye piyasası ve bu sorunların getirdiği kırılganlık yatırımları engelledi. Siyasi riskler, terör, yatırım güvenliğini olumsuz etkiliyor. Bunun içindir ki TL aşırı değerli olmasına ve ithalatın pahalı olmasına rağmen kimse içeride ham madde üretimi için yatırım yapmıyor ve üretimde ithal girdiği kullanılıyor. Planlama kaldırıldı. Merkez Bankası'na sürekli siyasi müdahale var. Kimse yarının ne olacağını bilemiyor ve fizibilite yapamıyor. Belirsizlik yatırımların en büyük düşmanıdır.
Değerli dinleyiciler, programımızın sonunda Parsley Türkçe servisi yayınlarını cep telefonlarınızdan da takip edebileceğinizi hatırlatmak istiyoruz. Bu bağlamda aplikasyon cep telefonları aracılığıyla Parsley Türkçe yayınlarını canlı olarak veya arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Parsley kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte. Sadece mobil data sistemini kullanmanız durumunda İnternet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterlidir.
Şimdilik hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Akılcılık ve Allah inancı. Değerli dinleyiciler, dini ilimler alanında yeni bir konu olan akılcılık ve Allah inancı başlıklı sohbetimizin birinci bölümünde sizlerle birlikteyiz. Akıl ile din veya ilim ile iman arasındaki ilişki, insanoğlu düşünce tarihinin en eski ve en derin konularından sayılır. Bu çerçevede sizler için birkaç bölümde hazırladığımız sohbetimizde, İslam dininde üzerine vurgu yapılan aklın yüce konumunu ve dini değerlerin fıtri ve zati olduğunu ortaya koyan güçlü delilleri göz önünde bulundurarak, aklın İslami düşünce yapısında rolünü ve konumunu aydınlatmak ve dinin akıl ile çelişmediğini, bilakis her daim insanoğlunun akılcılı ve düşünceli oluşunun en büyük hamisi olduğunu ve aklın ilahi vahiy sayesinde kullanılarak insanı kemale ve ebedi saadete ulaştırmanın mümkün olduğunu beyan etmek istiyoruz. Evet, akılcılık ve Allah inancı dini ilimler alanında yeni konulardan biri ve akıl ile din veya ilim ile iman arasındaki ilişki insanoğlu düşünce tarihinin en eski ve en derin konularından biri sayılır. Bu konu Hristiyan aleminde ilk asırlarda ve İslam dünyasında da Kameri 2. yüzyıldan sonra gündeme gelmiştir. Akıl ile din arasında ilişki ve aklın dini düşüncede konumu hakkında çeşitli ve farklı görüşler gündeme getirilmiştir. Biz de biraz önce de belirtildiği üzere dizi sohbetimiz boyunca İslam dininde üzerine vurgu yapılan aklın yüce konumunu ve dini değerlerin fıtri ve zati olduğunu ortaya koyan güçlü delilleri göz önünde bulundurarak, aklın İslami düşünce yapısında rolünü ve konumunu aydınlatmak ve dinin akıl ile çelişmediğini, bilakis her daim insanoğlunun akılcılığı ve düşünceli oluşunun en büyük hamisi olduğunu ve aklın ilahi vahiy sayesinde kullanılarak insanı kemale ve ebedi saadete ulaştırmanın mümkün olduğunu beyan etmek istiyoruz. İnsanlar bakışları ve eylemlerinde farklı düşünmelerine karşın bir konuda hemfikirdir ki o da hepsi kemale ve saadete erme konusudur. Nitekim tüm ideolojiler ve düşünceler her daim izleyenlerinin saadetini ve kemale ermelerini temin ettiklerini iddia eder ve kemale ve saadet zirvesine ulaşmanın tek yolunun onların belirlediği kuralları ve tavsiyeleri uygulamaktan ibaret olduğunu savunur. Ancak esas mesele ve anlaşmazlık, saadete ve kemale erme yolu hangisi olduğu meselesi ve anlaşılmazlığıdır. Son asırlarda bilginler ve çeşitli ideolojilerin mensubu olan düşünürler, insanları kurtarmak ve saadete erdirmek üzere farklı görüşleri beyan etmiştir. Ama maalesef bazıları da cehalet veya garez yüzünden toplumlar sosyal, iktisadi veya siyasi krizlerin dalgaları ile uğraşırken ortaya çıkan bu durumdan suistifade ederken aklın dinden ayrılığı veya ilimle iman arasında hiçbir bağlantı bulunmadığı yönünde bir takım mesnetsiz iddiaları ortaya atıyor ve din akıl ile zıt olduğunu ve ilmi açıdan ilerlemeleri ve insanların kemale ve saadete ermelerine engel olduğunu ileri sürüyor. Bu durumun en yakın örneği son günlerde dünyanın hemen hemen tüm ülkelerini etkisi altına alan ve toplumların psikolojik güvenliğini, iktisadi ve sağlık altyapılarını sorgulayan koronavirüs salgınıdır. Bu salgında gerçeği dünyanın birçok ülkesinde huzura kavuşmak ve Allah-u Teala'dan bu afeti bir an önce sonlandırmayı niyaz etmek üzere din ve maneviyata yönelişte bir artışa şahit olmaktayız. Ancak bu arada bazıları dini akıldan ve iman ve ilmi birbirinden ayırmakla beşeriyetin tek kurtuluş yolunun bilim olduğunu ileri sürüyor. Bu zümre, eğer din ve iman insanlara yardım edebilseydi, beşeriyeti şimdiye kadar bu virüsün şerrinden kurtarması gerektiğini, oysa bu kurtuluşun hala gerçekleşmediğini ve herkes bilime sarılarak virüse aşı bulmaya çalıştığını söylüyor. Din ve akli ilimler uzmanları, akıl ile din ve ilim ile iman arasındaki ilişkiyi irdelerken, ılımlı, İfrat ve tefritte kaçan üç görüşten söz ediyor. İfrata kaçan görüşe göre aklın doğruluğunu onayladığı her dini konu dinin bir parçası sayılıyor ve eğer akıl bu konuyu idrak etmekten acizse bile konuyu haklı göstermeye çalışıyor. Tefrite kaçan görüşe göre ise akıl, Allah'ın varlığı, vahyin zarureti ve peygamberlerin gönderilmesi gibi marife giriş anahtarıdır ve daha sonra bir kenara çekilerek beşeri camiayı dinin muhtevası ile baş başa bırakır. Oysa din, tüm asırlarda beşeriyete yol gösteren, parlayan bir meşale gibi olmalıdır. Doğru olarak da bilinen ılımlı görüşe göre ise, akıl, din marifine giriş anahtarı olmakla beraber, din, marifi ve hazinesini algılamayı, ilahi vurgulanan taalimi ve emirleri algılamayı da mümkün kılar. İnsanoğlu, ilahi dinin yanında beşeri akla dayanarak güven verici bir marifete kavuşur ve aklı ile dini marifi idrak etmek ve dinin yardım ile olur ve olmazları tanımakla kemale ve saadete erme programını belirler. Allah-u Teala'nın meleklere ona secde etmelerini emrettiği mükemmel insan, Kur'an-ı Kerim'in Bakara suresinin 30. ayetinde Allah'ın yeryüzünde halifesi ilan ediliyor. Bu insan, tüm insani değerleri düzenli bir şekilde kendinde yetiştiren bir insandır. Hatırla ki Rabbin meleklere, ben yeryüzünde bir halife yaratacağım dedi. Gerçekte Allah-u Teala'nın halifesi olma makamına ancak ilahi hidayetle nail olunabilir. Ve insan her türlü durumda Allah'a muhtaç olduğunu ve hatta Allah-u Teala'nın ona inayet buyurduğu akıl gücüyle tek başına kemale erme yolunu bulamayacağını bilmelidir. Gerçi aklın değeri yüksektir. Fakat sırf akılla ilgilenmek ve bu değere aşırı derecede ilgi göstererek diğer değerleri ihmal etmek, insani erdemden uzaklaşma etkeni ve büyük sapma olur. İslam'ın talim ve terbiye ve hidayete erdirme düzeninde değerler birbirine bağlı bir zincirin halkaları gibidir ve onları birbirinden bağımsız olarak elde etmek mümkün değildir. Ve eğer böyle olursa o değerler değersel mahiyetini kaybederek anti değere dönüşür. Zira insanı denge ekseninden uzaklaştırır. İnsanların yaşamı için bir program sunabilen tek varlık Allah'tır. Zira evvela insanların tüm değerlerini ve varlığının boyutlarını bilir ve hiçbir yeteneği ve ihtiyacı göz ardı etmez. Ayrıca hidayete erdirme ve değerleri geliştirme sürecinde aralarındaki koordinasyon ve bağlantıları göz önünde bulundurur. İslam dini akılcı düşünceleri ve aklın kendisini engellemediği gibi insanları tüm alanlarda akılcı olmaya ve düşünmeye davet eder. Kur'an-ı Kerim akıl ve akılcılığa büyük değer verir. Öyle ki 300'ü aşkın ayette aklımızı kullanmaktan söz etmiştir. Örneğin Enfal suresinin 22. ayetinde insaniyetin temel erkanı akıl olduğunu ve aklını kullanmayan insanların hayvanlardan farksız olduğunu belirterek şöyle buyuruyor. Şüphesiz Allah katında hayvanların en kötüsü düşünmeyen sağırlar ve dilsizlerdir. İslam peygamberi sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem de aklı dini ayakta tutan sütuna benzeterek şöyle buyuruyor. İnsanın kıvamı düşüncesidir ve düşüncesiz insanın dini olmaz. Beşeriyetin saadet kitabı Kur'an-ı Kerim doğrudan ve dolaylı delillerle nurani ayetlerinde insanları düşünmeye ve aklını kullanmaya davet eder. Nitekim En'am suresinin 50. ayetinde şöyle buyurur. De ki ben size Allah'ın hazineleri benim yanımdadır demiyorum. Ben gaybı da bilmem. Size ben bir meleğim de demiyorum. Ben sadece bana vahyolunana uyarım. De ki kör ile gören hiçbir olur mu? Hiç düşünmez misiniz? Yine aynı surenin 105. ayetinde şöyle okumaktayız. Böylece biz ayetleri geniş geniş açıklıyoruz ki sen ders almışsın desinler de biz de anlayan toplum için Kur'an'ı iyice açıklayalım. İranlı büyük düşünür ve filozof Şehit Üstad Murtaza Mutahhari, insan cevherini sırf beşeri aklı olarak kabul eden ukala ekolünü eleştirirken şöyle der. Biz İslami kaynaklarda hiçbir dinde olmadığı kadar akla fevkalade bir destekle karşılaşıyoruz. Hristiyanlık inancı iman meselesinde akla müdahale hakkı tanımaz. Ve insan iman etmesi gereken yerde düşünmeye hakkı olmadığını söyler. İslam dininde bunun tam tersi sadıktır. İslam dininde dinin usullerini akılla tamamen uyumludur ve akıldan başka hiçbir şeyin müdahale hakkı yoktur. Şehit Murtaza Mutahhari ilimle iman ilişkisi hakkında İnsan ve İman adlı eserinde şöyle diyor. İlim ve iman birbiriyle çelişmediği gibi birbirini tamamlayan nesnelerdir. Kuşkusuz ne ilim imanın yerine ve ne de iman ilmin yerini tutabilir ve bize doğayı tanıtarak yasalarını açıklığa kavuşturabilir. İmanı ilim ışığında tanımak gerekir. İman ilmin ışığında hurafeden uzak durur ve ilimden uzaklaştığı takdirde bağnazlığa dönüşür. Dolayısıyla İslam dini akılla hiçbir sorunu olmadığı ve gelişmesini ve takviye edilmesini engellemediği gibi insanları aklı dinin güçlü bir kolu olarak tanıtarak düşünmeye ve aklını kullanmaya teşvik eder ve aklın gelişmesi için zemin oluşturur. O zaman nasıl dinin insanlarda akıl gücünün gelişmesine mani olduğu iddia edilebilir? Bu soruya bir sonraki bölümde cevap vermeye çalışacağız. Değerli dinleyiciler, dini ilimler alanında yeni bir konu olan akılcılık ve Allah inancı başlıklı sohbetimizin birinci bölümünün sonuna geldik. Esen kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Nura Giden Yol.
Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ın selam, rahmet ve bereketi üzerinize olsun değerli dinleyiciler. Nura Giden Yol başlıklı programımızın bir başka bölümüyle tekrar sizlerle birlikteyiz. Sohbetimize Ed-Duhan suresinin 51 ila 55. ayetleriyle başlıyoruz.
Bismillahirrahmanirrahim. İnnel muttakine fî mekâmin emîn. Fî cennâtin ve uyûn. يلبسون من سندس وإستبرق متقابلين كذلك وزوجناهم بحور عين يدعون فيها بكل فاكهة آمنين.
Muttakiler ise hakikaten güvenilir bir makamdadırlar. Bahçelerde ve pınar başlarındadırlar. İnce ipekten ve parlak atlastan giyerek karşılıklı otururlar. İşte böyle. Bunun yanı sıra biz onları iri gözlü hurilerle evlendiririz. Orada güven içinde canlarının çektiği her meyveyi isterler. Geçen bölümdeki ayetlerde cehenneme giren zalimlerin ve günahkar insanların durumu anlatıldı. Bu ayetler muttaki insanların cennette girdikten sonra durumlarını beyan ederek şöyle buyurmakta. Onların konumu tam güven içindedir. Her türlü acı, elem, keder ve musibetten bağımsız ve güven içinde olurlar. Şu güvenlik ve selamette yaşama duygusu Allah-u Teala'nın en büyük nimetidir. Nitekim bu dünyada da kim bu nimetten yararlanıyorsa huzur içinde yaşar. Cennet halkının yaşadığı mekan bahçelerde, bostanlara ve bol çeşmelerin ve şelalelerin yanı başındadır ki her biri başlı başına insanı neşelendirerek mutlu eder. Ve çok değişik olduklarından cennet halkı böyle bir mekanda asla canı sıkılmaz, yorulmaz. Fani dünyada ipek giysiler yumuşaklık, güzellik ve latif olmakla ünlüdür. Yüce Allah cennet halkına ahiret aleminde ipekten giysiler vaat etmiştir. Üstelik bu elbiseler çeşitli renklerde ve türlü motiflerdedir. Öyle ki sürekli güzel, taze ve cazip gibi durur ve gözleri adeta kamaştırır. Öte yandan cennet halkı arasında sürekli dostluk, sevgi ve kardeşlik duygusu hakimdir. Onlar cennette bir araya geldiklerinde her taraf safa, samimiyet ve maneviyatla dolup taşar. Onlar birbirine karşı hiçbir türlü üstünlük taslamadan karşılıklı oturur muhabbet eder. İnsanların cismi ve fiziksel içgüdüleri kıyamet gününde de söz konusu olduğundan Allah-u Teala bu dünyada hayal bile edemediğimiz güzel eşleri cennet halkına sunar. Böylece fani dünyada gözlerini namahremlerden saklayan ve elleri harama bulaşmayan insanların bu takvaları en iyi şekilde telafi edilmiş olur. Öte yandan beşerin fiziksel isteklerinden biri de iyi yiyecekler ve içeceklerden yararlanmaktır. Buna göre cennet halkı burada talep ettikleri her şey onlar için anında tedarik görülür. Burada meyveler sadece yılın belli mevsimlerinde değil, istenilen her an ağaçlarda toplanmaya ve tüketilmeye hazırdır. Cennette her türlü meyve her zaman taptaze hazırdır ve toplamaları hiçbir zahmete sebebiyet vermez. Bu ayet-i kerimelerden şunları öğrenmekteyiz. Mutlak huzur ve emniyet cennette en önemli ilahi nimetlerdir ve diğer nimetlerden önce beyan edilmiştir. Cennette tehlikelerden ve zararlardan korku, ölüm kaygısı veya nimetleri kaybetme korkusu söz konusu değildir. İnsanları cennete kavuşturan şey, bu dünyada takvalı olmak ve haramdan ve günahtan uzak durmaktır. Bu dünyada insanlar zararları ve afetleri yüzünden men edilen şeylerden uzak durdukları takdirde bu amelleri cennette en iyi şekilde telafi edilir. Cennet halkının dostane mahfilleri vardır ve bir araya gelmekten mutlu olurlar. Allahümme Rabben nuril azim. Rabben nuril azim. Allahümme Rabben nuril azim. Şimdi Edduhan suresinin 56 ve 57. ayetlerini dinliyoruz.
La yezukuna fiha al-mauta illa al-mauta al-ula ve waqahum azab al-jahim fadlan min rabbik zalika huwa al-fawz al-azim.
İlk tattıkları ölüm dışında orada artık ölüm tatmazlar ve Allah onları cehennem azabından korumuştur, sürekli hayata kavuşturmuştur. Bunlar Rabbinden bir lütuf olarak verilmiştir. İşte büyük kurtuluş budur. İnsanların fani dünyada her daim duydukları kaygılardan biri ölüm meselesidir. Ölüm insanı yakınlarından, eşinden, dostundan ve diğer bağlarından koparır. Ancak ahiret aleminde insanlar cennette bir daha ölmez ve ebedileşir. Cennet halkının ebediyen yaşadıkları Kur'an-ı Kerim'in birçok ayetinde gündeme gelmiş ve halidine fiha tabiriyle tekrarlanmıştır. Bir başka ifadeyle ölüm cennet halkını bu mekandan ayırmaz ve yine asla cennetten cehenneme atılmaz. Bazı insanlar işledikleri bazı günahlardan ötürü ilken cehenneme girebilir. Fakat ruhu ve gönlü günah pasından arındıktan sonra cennete getirilir. Ancak bunun aksi asla yaşanmaz. Her halükarda cennete giren insanları Allahu Teala keremi ve lütfu yüzünden bağışlamış ve onları cehennem azabından korumuştur. Dolayısıyla cennet halkı artık azap veya cezadan kaygı duymaz. Kur'an-ı Kerim ayetlerin devamında önemli bir noktaya temas ederek şöyle buyurmakta. Tüm bu nimetler ilahi fazl ve lütuf sayesindedir. Zira doğal olarak kullar kısıtlı ve seyrek sayıda iyi amelleriyle bunca sınırsız ve ebedi nimeti hak etmemiştir. Ancak Allahu Teala keremi ve lütfuyla pak ve dürüst insanlara bunca nimeti sunar ve onları bu dünyada hayal bile edemedikleri mutluluğa kavuşturur. Her halükarda bunca mükafat cennet halkı için büyük bir zaferdir ve bu da ancak ilahi lütuf sayesinde elde edilebilir. Bu ayeti kerimelerden şunları öğrenmekteyiz. Kim cennete girerse bir daha oradan çıkarılmaz, bilakis ebediyen orada yaşar. Kim bu dünyada nefsine hakim olur ve günahtan sakınırsa, Allahu Teala da onu ahiret aleminde cehennem ateşinden korur. Bizim fani dünyada iyi amellerimiz kısıtlı ve seyrektir ve asla Yüce Allah'ın cennete belirlediği nimetlerle kıyaslanamaz. Buna göre cennet ve oradaki insanların yararlandığı nimetlerin tümü Allahu Teala'dan alacaklarımız değil, onun lütuf ve kereminin sonucudur. Rabbena ya Rabbena ya Rabbena ya hayyu ya kayyumu nevvir kalbena. Rabbena ya Rabbena ya Rabbena ya hayyu ya kayyumu nevvir kalbena. Rabbena ya Rabbena ya Rabbena ya hayyu ya
قيوم نوي القلبانا
ربنا يا ربنا يا ربنا يا حي يا قيوم نوي القلبانا.
Şimdi Ed-Duhan suresinin 58 ve 59. ayetlerini kulak veriyoruz.
فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ فَارْتَقِبْ اِنَّهُمْ مُرْتَقِبُونَ.
Biz onu, Kur'an'ı öğüt alırlar diye senin dilinde indirerek kolayca anlaşılmasını sağladık. Yine de inanmayanların başlarına gelecekleri bekle. Onlar da beklemektedirler.
Allahümme salli ala Muhammedin ve ali Muhammed.
Ed-Duhan suresinin son ayetleri olan bu ayetler, surenin sonunda İslam peygamberine şöyle buyurmakta. Vahiy kelamının nazil oluşunun amacı insanları uyarmak ve ikaz etmektir. Böylece gafil insanlar gaflet uykusundan uyanır ve amellerine dikkat eder. Sıradan insanların pek yararlanmadığı bilimsel kitapların aksine Kur'an-ı Kerim muhtevasının derinliğine karşın sade, akıcı ve tüm insanların idrak edebileceği şekildedir. Bu kitabın noktaları eğitici, beyanı açık ve delilleri aydın ve güçlüdür. Bu yüzden ayetleri hakkı benimsemeye hazır olan kalplere nüfuz ederek onları uyandırır. Ancak inat ve muhalefet etmenin üzerinde ısrarla duran insanlar, her ne kadar bu ayetler onlara okunsa bile fayda etmez ve ibret almazlar. Zira bu insanlar hakkı kabul etmek istemez. Bu durum uyku numarası yapan ve ona seslendiğimiz zaman hiçbir tepki vermeyen birinin durumuna benzer. Kafirler ve inkar edenler de İslam peygamberi ve getirdiği dinin başarısız olmasını beklemektedir. Allahu Teala bu yüzden peygamberine şöyle buyurmakta. Sen de hak dininin inatçı kafirlere karşı zafer kazanması ve şirk ve küfrün yok olması yönündeki ilahi vaatlerin gerçekleşmesini bekle. Bu ayeti kerimelerden şunları öğrenmekteyiz. Kur'an-ı Kerim marifi sıradan insanların da anlayabileceği şekilde sade ve akıcı bir dille beyan edilmelidir. Zira bu kitabın amacı belli bir kesimi veya grubu değil, tüm insanları hidayete erdirmektir. Allahu Teala semavi kitapları nazil etmek ve peygamberi göndermekle insanlara hücceti tamamlamıştır. Bu yüzden eğer biri kasıtlı olarak hakkı kabul etmeyecek olursa ilahi cezayı beklemesi gerekir. Değerli dinleyiciler, bir başka Nur tefsirinin sonuna geldik. Haftaya tekrar sizlerle birlikte olacağız. Sağlıcakla kalın.
Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Kıymetli dinleyicilerimiz, yayınımıza önemli haberlerin özetleriyle son veriyoruz. Amerika, İran'la irtibatları iddiasıyla 5 Rus ve Çinli şirketi yaptırım kararı aldı. İran Sağlık Bakanı Yardımcısı Harirşi, şu ana kadar dünyada kesin bir korona ilacının bulunmadığını söyledi. Türkiye'de aylardır en yüksek vaka ve ölüm sayısı kaydedildi. Numan Kurtulmuş, Biden'ın S-400'lerden dolayı Türkiye'ye yaptırım uygulamayacağına inandığını söyledi. Avrupa Parlamentosu Türkiye'ye yaptırım uygulanmasını istedi. Akıncı üssü davasında kararlar açıklandı. Azerbaycan Cumhuriyeti Fransa'ya protesto notası verdi. Mahir Ahres, direnişin zafere giden tek yol olduğunu söyledi. Haşi Şabi, IŞİD teröristlerin Samara kentine saldırısını püskürttü. Kıymetli dinleyicilerimiz, yayınımız burada sona erdi. Hepinize Allah'a emanet ediyoruz. Esen kalın.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında, kısa dalga 25 metre 11.875 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18.50 ile 20.20 ve dünya saatiyle 15.50 ile 17.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden takip edebilirsiniz. Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@ws.irib.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0-98-21-22-01-36-82. Ayrıca 0-98-21-22-01-36-82 veya 0-98-21-22-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır.